Ayrım 24.
Peki aynı gelişmeler ülkemizde de mi sağlanabilir diyorsunuz? A. Seyyar. Türkiye AB'ye aday bir ülkedir. AB sosyal politikalarını merkezi bir biçimde ahenkleştirilmesinden yana çalışmalar yapmaktadır. Bu özürlülük konusu için de geçerlidir. Özürlü hakları adına iyi gelişmelerin yanında kaygı verici ve insan onuruna yakışmayan bazı teşebbüsler de yaşanmaktadır. Hollanda örneğin, yoğun bakım ihtiyacı duyan, özellikle yaşlı özürlülere dönük, ötenazi alanında çok ileri gitmiş ve diğer ülkeleri de etkilemektedir. Almanya, kurumsal bakım maliyetlerini azaltmak uğruna Hollanda tecrübelerinden yararlanmak istiyor ve o ülkede uygulanmakta olan ötenazi türlerini ve neticelerini inceliyor. Yarın bu konu AB gündemine girebilir ve bütün AB ülkeleri için ortak bir karar alınabilir. Dolayısıyla batılılaşma sürecinde insani bir yönü olan sosyal politikalarımızın milli boyutu gittikçe azalmaya başlayabilir ve Avrupa ülkelerindeki uygulamalara benzemeye başlayabilir. Açıkça söylemek gerekirse bu tehlikeyi görüyorum. Yani milli ve manevi değerlerimize uygun olmayan, özürlü haklarını ihlal eden sosyal politikaların ülkemizde de uygulanmasından endişe ediyorum. Y. Selim, buna karşı nasıl bir tavır koymamız gerekir? A. Seyyar, bizim tarihimizde ve kültürümüzde yaşlı, muhtaç ve özürlü insanlar daima el üstünde tutulmuş ve bu eğer külfet ise paylaşarak üstünden gelinmiş, fayda sağlamıyor, verimsiz veya ekonomik değil diye sadece materyalist ve hedonist bir dünya görüşüyle özürlü insanları insan eliyle öldürmek bizi Hristiyan Engizisyon mahkemelerinin cadı avına götürür. Batı toplumlarına bu gidişatın yanlış olduğunu ve kendi tarihlerinden ibret alamıyorlarsa bizim tarihimize bakmalarının yeterli olduğunu söylemeliyiz. Osmanlı'nın vakıf müesseseleri aracılığı ile tıbbi tedavi ve sosyal hizmet alanlarında özürlülere yönelik yaptığı hizmetler bizim acize insanları toplumda nereye koymak istediğimizi gösteren bariz bir örnektir. Y. Selim, ama siz şu anda özürlülerimize yeterince hizmet götüremediğimizden dert yanıyorsunuz. A. Seyyar, evet, ancak Türk toplumunun din ve hoşgörü kültüründen kaynaklanan sosyal dayanışma anlayışı başka, devletin sosyal politik alanındaki gelişmesi başka. Devlet olarak yeterince ekonomik güce sahip olmadığımız için bu ister istemez sosyal hayata da olumsuz yönde yansımaktadır. Ancak bugün sosyal devletin üstlenmesi gereken birçok vecibeyi fedakar Türk ailesi ve sivil toplum örgütleri üstlenmektedir. Hem de devletten ciddi bir yardım ve destek görmedikleri halde. Bu, Türk toplumunun sosyal duyarlılığını, milli ve manevi dayanışmasını göstermektedir. Onun için yaşama ve yaşatma kültürünü benimsemiş olan bizim toplumumuz aslında ötenazi gibi kendine yabancı olan uygulamaları tasvip etmesi mümkün değildir. Y. Selim, kitaplarınız Özürlüler serisi 1 ve 2 olarak yayınlanmış. Bunların devamı gelecek mi? A. Seyyar, evet, özürlülerle ilgili çalışmalarım devam ediyor. Özürlülerin sosyal tarihini hem Batı toplumları hem de kendi toplumumuz açısından yani mukayeseli olarak inceledim. Ayrıca özürlülerin sosyal hayatımızdaki gelecekteki rolleri beni ilgilendiriyor. Özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç özürlülerin Batı toplumlarında yol açtığı sosyal maliyetlerini azaltmak için ötenazi talepleri dile getirilmekte ve hatta Hollanda gibi bazı ülkeler bunu uygulamaktadır. Muhtaç ve acize insanlara yönelik sosyal ve ahlaki sorumluluğun muhtevasında ve yapısında bazı değişikliklerin olacağını göstermektedir bu hadiseler. Dolayısıyla bu gelişmeleri takip edip küreselleşen dünyada Türkiye üzerindeki etkilerini şimdiden ölçmek ve ona göre tedbirleri almak gerekmektedir. Y. Selim, Özürlüler serisinin ikinci kitabında Sayın Sakıp Sabancı'nın bir ön sözü var. Burada kendisi çalışmalarından ötürü sizi tebrik ediyor. Sakıp Sabancı dünyada da tanınmış bir iş adamımız. Kendisiyle daha önceden bir tanışmışlığınız var mıydı? A. Seyyar, hayır, ne Sakıp Bey beni ne de ben kendisini tanırdım. Ancak kendisi benim çalışmalarımdan haberdar olunca benim isteğim üzerine bana bir ön söz gönderme lütfunda bulunmuşlardır. Bu da kendisinin bu konulara ne kadar önem verdiğinin bir emaresidir. Rahmetli Sakıp Sabancı Beyefendi'nin 01.09.2000 tarihinde şahsıma göndermiş olduğu mektubunda şu cümlelere yer vermiştir. Sayın Ali Seyyar, uzun araştırmalar ve çalışmalar sonucu tez olarak hazırladığınız Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası adlı bilimsel çalışmanız için sizi yürekten kutlarım. Sosyal devletlerin asli görevlerinden olan toplumsal barışı, huzuru, dayanışmayı ve sosyal adaleti sağlama görevleri tam olarak yerine getirilmediği için fırsat eşitliği, hakkaniyet ve adalet duygularının zedelendiği konusunu çok güzel ifade ettiğinizi belirtmek isterim. Ayrıca ve özellikle özürlüler konusundaki çalışma içeriğinin detayları özürlü vatandaşlarımızın yıllardır özlemle beklediği haklarını ilgililere hatırlatan muhtıra niteliğinde olmuştur. Sizi kutluyor, başarılar diliyorum. Saygılarımla Sakıp Sabancı. Y. Selim, yani Sakıp Bey'in bu alanda yeterince hizmet yaptığını mı söylemek istiyorsunuz? A. Seyyar, bana göre Sakıp Bey klasik kapitalist patron profilini çizmemektedir. Kendisi binlerce insanı istihdam eden bir işveren olduğu kadar sosyal sorumluluk taşıyan ve birçok zengin kişi için örnek teşkil edebilecek tipik Anadolu insanıdır. Özürlülere karşı özel bir ilgi duyması ve bu alanda da takdire şayan girişimlerde ve yatırımlarda bulunması sadece özürlü bir evlada sahip olmasıyla açıklanamaz. Çünkü diğer sosyal hizmet alanlarında da Sayın Sakıp Bey'in önemli katkıları olmuştur ve olmaktadır. Bunu ben manevi dünyasının da zengin olduğu biçiminde ancak açıklayabilirim. Doğrusu Sakıp Bey dünyada hem maddi hem de sosyal alanda yatırımlar yapmak suretiyle ahiret içinde yatırımlarının temellerini atmaktadır. Kısacası Sakıp Bey akıllı bir yatırımcıdır. Y. Selim, Sayın Hocam, özürlüler politikalarına sosyal bir bakış kazandırdığınız için sizlere teşekkür ederiz. Sosyal konularımızla ilgili olarak da yeni eserler vermenizi ümit eder, mülakat için teşekkür ederiz. A. Seyyar, ben de teşekkür ederim. Özürlülere dönük bütüncül sosyal politika şart. Söyleşi 2005. Seyyar Ali, özürlülere dönük bütüncül sosyal politika şart, Milli Gazete, 3-4 Aralık 2005. 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü olarak kutlanıyor. Hayatın önemli bir gerçeği olan özürlüler, ötekileştirilmeden toplum içinde nasıl yaşamalıdır? İnsana materyalist bir mantıkla bakan modern dönemlerde toplumda özürlülerin yeri nedir? Özürlüler için nasıl sosyal politikalar üretilmelidir? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak ve özürlülerin toplum içindeki yerini tartışmak için konunun uzmanı Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Seyyar ile görüştük. Bu alanda önemli çalışmalarda bulunan Ali Seyyar, Türkiye'de özellikle son 10 yıl içinde sosyal politika anlatımında önemli mesafeler alındığını anlattı. Sosyal siyaset, genelde toplumun değişik sosyal kesimlerinde ortaya çıkan muhtelif sosyal sorunları ortadan kaldırmayı ve herkesin sosyal refahını temin etmeyi ve yaygınlaştırmayı hedefleyen tedbirlerin ve uygulamaların bütünüdür şeklinde tanımlanıyor. O halde toplumdan dışlanan, iş imkanı verilmeyen özürlüler toplumsal yaşama nasıl kazandırılacak ve nasıl sosyal bir insan yapılacak? Bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünün altını çizen sosyal siyaset uzmanı Ali Seyyar, devlete ve sivil toplum kuruluşlarına da çıkarılan kanunların uygulanması için destek çağrısında bulundu. Sosyal politika ve özürlülük bağlamında Ali Seyyar, Milli Gazete'ye şu tespitlerde bulundu. Özürlülük ancak kuşatıcı bir sosyal politika aracılığı ile çözümlenmesi mümkün olan bir olgudur. Etkili ve başarılı bir sosyal politika uygulaması ile ancak özürlülük sorunu çözülebilir ve özürlülük politikası oluşturulabilir. Dolayısıyla özürlüler politikasının oluşumu, sosyal politikanın gelişmişlik seviyesiyle yakından ilgilidir. Özürlülük birçok sosyoekonomik soruna sebebiyet vermektedir. Bunun çözümü ise çözüm bulma gayreti gösteren bütüncül bir sosyal politika uygulaması ile mümkündür. Ali Seyyar'ın Milli Gazete muhabiri Mustafa Can Bey'in sorularına verdiği cevaplar şu şekildedir. Türkiye'de yaşayan özürlü vatandaşlar devletten sosyal anlamda yeterli desteği görüyor mu? Türkiye'nin anayasasına bakarsanız sosyal devlet yazdığını görürsünüz. Türkiye 1961 yılından bu yana sosyal devlettir. Bazı bilim adamları anayasal devlet ya da anayasalı devlet miyiz sorusunu ortaya atıyor. Bu olay demokratik gelişmişlikle ve zihniyetle ilgilidir. Bir devletin sosyal devlet olabilmesi için uygulanabilir ve sürdürülebilir sosyal politikaları olması gerekir. Peki devletin özürlülere yönelik sosyal politika konsepti var mı? Bu oluşum halindedir diyebiliriz. Türkiye'de son 10 yıldan bu yana çalışmalar yapılıyor. Ancak Türkiye'de sosyal politikalar tam olarak bilinmediği için özürlülere hangi alanda ne gibi hizmetler götürülebilir sorusu tartışmalıdır. 1997 yılında Refah Yol döneminde Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurularak bu yönde ilk kez önemli bir adım atılmıştır. Bu özürlülere sosyal politikalar üretmek için oluşturulmuştur. Bu zamana kadar özürlülere hep tıbbi model şeklinde bakılmış, onlar hasta olarak görülmüştür. Özürlülere sadece tıbbi hizmet vermek yeterli midir? Değildir ama tıbbi hizmet önemlidir. İnsan sosyal bir varlıktır. İnsanın tıbbi hizmetlerin yanında sosyal ihtiyaçları da vardır. Bu sosyal ihtiyaçları giderebilmek ancak sosyal politika ve sosyal hizmet anlayışı ile mümkündür. Dolayısıyla daha önce özürlülere yönelik hazırlanan kanun tasarılarının da tıbbi rehabilitasyon ağırlıklı olduğunu görüyorsunuz. Diğer yandan sosyal ihtiyaçlar, ekonomik ihtiyaçlar ve istihdama yönelik maddelerin fazla yer almadığını gördük. Biz son dönemde yaptığımız kanuni düzenlemelerde sosyal politika ağırlıklı bir kanun oluşturmaya çalıştık. Yani sosyal ihtiyaçlara ağırlık verildi ve özürlülerin toplum hayatına tam katılımını sağlayacak ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını sağlayacak kanuni düzenlemeler getirildi. Şu anda mecliste iki tane özürlü milletvekili var. Bu iki milletvekilinin olması özürlüler açısından bir moral motivasyonu olur mu? Bu durum özürlülerin sadece millet meclisinde değil, hayatımızın bütün kesitlerinde ve kurumlarında yer alabileceğinin bir göstergesidir. Yalnız bu sembolik de olabilir. Biliyorsunuz Türkiye'de özürlülerin diğer insanlara göre eğitim oranı oldukça düşüktür. Mesela okuma yazma bilen özürlü oranı %36 civarındadır. İlkokul mezunu olanların, lise ve üniversite mezunu olanların oranı çok düşüktür. Dolayısıyla toplum hayatına tam katılımda eğitim süreçlerine tam katılım ile mümkündür. Bu nedenle bir iki milletvekilinin orada bulunması sembolik olarak da algılanabilir. Önemli bir gösterge de değildir. Burada önemli gösterge az önce ifade ettiğim toplumsal katılımın parametreleridir. Bazen mecliste özürlü bir milletvekili olmayabilir ama özürlüler toplumda çok önemli haklara sahip olabilirler. Önemli olan da budur. Türkiye'de 8 milyon civarında özürlü var. Bu 8 milyon civarındaki özürlünün iş olanakları var mı? Bu durumda özürlüleri iş gücü niteliği taşıyan özürlüler ve iş gücü niteliği taşımayan özürlüler olarak ikiye ayırmak gerekir. Bizim için önemli olan emek piyasasında çalışabilir ve iş gücü niteliği taşıyan özürlülerdir. İstihdam edilebilirlik imkanı olduğu halde özürlüler arasında istihdam oranı düşük ise o zaman burada sosyal bir problem var demektir. Bunu biraz daha irdelersek birkaç tane tutum ve davranış karşımıza çıkıyor. Bunların başında da işverenlerin tutum ve davranışları geliyor. İşverenler de özürlüleri istihdam etmede cömert davranmıyorlar. Kendilerine göre bazı özel sebepleri var. İşverenler şunu ifade ediyorlar. Bize gelen özürlülerin nitelikleri ve mesleki kalifikasyonları düşüktür. Bu nedenle onları tam olarak değerlendiremiyoruz. Peki bu doğru mu? Bunda gerçeklik payı vardır. Burada sosyal devlete, mesleki eğitim kurumlarına ve İŞKUR'a önemli görevler düşmektedir. Biz özürlülerimize hem genel eğitim hem de mesleki eğitim ile birlikte onların istihdam edilebilirliğini arttırmamız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de maalesef istihdam edilebilirlik odaklı mesleki eğitim ve rehabilitasyon programları yeterince uygulanamıyor. Ancak kota sistemiyle özürlülere istihdam imkanı sağlanmak isteniyor. Bu da Türkiye'de 50'den fazla işçi çalıştıran müesseselere özürlü işçi çalıştırma şartı konularak sağlanıyor. Zorunlu bir sistemdir ama arzu edilmesi gereken işverenlerin kendi rızalarıyla bu oranın üzerinde özürlü çalıştırmalarıdır. Bu da iş gücü taşıyan özürlülerin niteliklerinin artırılmasıyla mümkündür, teşvik etmek gerekir. İstihdam edilebilirliği zor olan grubun durumu ne olacak? Bunlar iş gücü niteliği taşımasına rağmen özürlülük oranları yüksek olduğu için bir türlü çalıştırılamamaları gibi bir sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu kesim genelde %60'tan daha fazla özürlü olanlar, birden fazla özürlü olanlar veya zihinsel özürlü olanlardır. İleri derecede özürlülerin istihdam oranı kamu kesiminde de düşük seviyededir. Mesela Ocak 2004 tarihli verilere göre kamuda memur olarak istihdam edilen 8.367 özürlüden 6.694'ünün özürlülük oranı %40-%60 arasındayken, %61-%100 arasında olanların sayısı sadece 1673'tür. Diğer taraftan %60'dan fazla özürlü olup da istihdam edilen özürlülerin ekseriyeti de ortopedik ve görme özürlülerden oluşmaktadır. Aslında ağır derece özürlüler için tasarlanan korumalı iş yerlerinde dahi çok az sayıda %60'ın üzerinde özürlü çalıştırılmaktadır. ÖZİDA, Mayıs-Haziran 2004 tarihli korumalı iş yerleri araştırması sonuçlarına göre araştırma kapsamında değerlendirilen 14 atölyede toplam 153 kişi çalıştırılmaktadır. Bunlardan 138'i %40-%60 arasında özürlüyken %61'inin üzerinde olanların sayısı sadece 15 kişidir. Bu kişilerin istihdam edilmesi zor olduğuna göre onlara alternatif iş imkanları düşünmemiz gerekiyor. Yine özürlüler kanununda buna alternatif bir çözüm olarak korumalı iş yeri düşüncesini ortaya koyduk. Bundan böyle gerek işverenler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse belediyeler emek piyasasında istihdam edilebilirliği zor olan özürlülerin özel korumalı iş yerlerinde çalıştırılmalarını teşvik edici programlar uygulayacaktır. Böylece iş gücü niteliği taşıyan kolay ve zor istihdam edilebilen bütün özürlülerin istihdamı da bu şekilde kolaylaşacaktır. Peki Avrupa ile kıyaslarsak bizim sosyal devlet imkanlarımızın durumu nedir? Son özürlüler kanununa bakarsak hukuken hiç de onlardan geri değiliz. Hem merkezi anlamda hem yerel bazda hem sivil toplum kuruluşları hem de işverenler açısından hakikaten özürlülerin lehine yeni birçok uygulama getirildi. Buna belki pozitif ayrımcılık diyebiliriz. Eğer kanun ve yönetmelikler uygulanabilirse önemli aşamalar kaydedebiliriz. Sosyal nitelikli kanunların sadece kanuni düzenlemelerle hayata geçirilmesi mümkün değil. Toplumsal bir bilinçlendirme hareketine de ihtiyacımız var. Bu da eğitimle ve teşvikle olur. Biz kültür olarak kuşlara bile yuva yapmışız. İnsanlarımız için darülecezeler ve darüşşifalar yapmışız. Biz böyle bir kültürden geliyoruz. Bugünkü durumumuzu bu açıdan nasıl yorumlarsınız? Gerçekten bu üzerinde düşünülmesi gereken bir durumdur. Tarihte dünyaya bakış tarzımızı incelersek biz bir medeniyet oluşturmuşuz ve bu medeniyet içinde herkes yer alabiliyor. Sadece azınlıklar değil, akıl hastaları ve özürlüler de bu medeniyet içinde yer alıyor. Dolayısıyla özürlüler ötekileştirilmiş bir grup olarak algılanmamış, toplumun içinde bizzat canlı varlıklar olarak yer almışlardır. Biz onlara hasta gözüyle bakmamış ve onlara farklı bir anlam yüklememişiz. Tam aksine ıslah edici bütün kurumlarımızı kurmuşuz. Bu da bizim dinimizle alakalıdır. Biz hangi inançtan olursa olsun yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. İnsanların hasta olması, özürlü olması, çirkin olması bizim için insanlık açısından bir eksi puan ifade etmiyor. Yani biz insana insan gözüyle bakıyoruz. Çözüm duyarlı olmakta yatıyor. Ne oldu da biz bu duyarlılığımızı kaybettik? Sanıyorum bu bir zihniyet ve bakış tarzıdır. Biz politikalar oluştururken normal ve sağlıklı insanları düşünmüşüz. Eğer bütün sosyal içerikli sosyal düzenlemeleri incelersek, orada dezavantajlı gruplara yönelik istisnalar yok. 1990'lı yıllardan sonra bu konuda devlet harekete geçmiştir. Bunun sebebi de özürlülerin dernek kurup haklarını aramasından sonra devlet bu işe el atmıştır. Aslında sosyal devletin baskı gruplarına gerek kalmadan bu konuda gerekli düzenlemeleri yapması gerekir. Bu inanışı ve bu zihniyeti oluşturmak kolay olmadı. Bu, Refah Yol döneminde başladı ve şimdi devam ediyor. İlk kez Türkiye'de yatağa bağımlı, yoksul, bakıma muhtaç, yaşlı ve özürlülere bakım güvence sistemleri getirdik. Bakıcı ailelerin yükleri azaltılacak. Biz eğer biraz daha duyarlı olursak o eski günlere dönebiliriz. Özürlüler hakkında şu anda ne gibi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Sakarya Üniversitesi'nde ilk kez çalışma ekonomisi bölümüne özürlüler politikası diye bir ders koyduk. Dolayısıyla biz öğrencilerimizi özürlülere daha duyarlı olması için dersler veriyoruz. Diğer yandan Türkiye'de hazırlanan kanun ve yönetmeliklerde tecrübelerimizi başbakanlığa iletiyoruz. Şahsi çalışmalarım da var. Biz özürlüleri toplumumuzun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz. Özürlülerin toplum hayatına tam katılımı için neler yapabiliriz diye de düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde seri halinde meşhur özürlülerin biyografik özelliklerini anlatan 3 kitabımız çıkacak. Bahsedilen kitaplar Meşhur Ortopedik Özürlüler, Meşhur Körler ve Sağırlar ve Meşhur Ruhsal Özürlüler 2006 yılında Hayat Yayın Grubu tarafından İstanbul'da basılmıştır. Hayatta değişik branşlarda başarılı olmuş örnek ve idealist özürlülerin tanıtımını yapıyoruz. Problemlerini nasıl aştıklarını gösteriyoruz. Bir de hadiseye biraz daha espiritüel boyutta bakmamız lazım. Yine Hayat Yayın Grubu tarafından 2006 yılında bastırılan Özürlülere Adanmış Hikayeler, Fıkralar, Bilmeceler kitabımız, özürlülük konusunu ağırlıklı olarak mizah çerçevesinde ele alan sosyal pedagojik bir çalışmadır. Bütün eksikliklere, hastalıklara, sakatlıklara ve bütün olumsuzluklara rağmen hayat yine de güzeldir. Yaşamanın zevkini doya doya idrak etmeliyiz. Çünkü hayata karşı sosyal sorumluluklarımız var. Özürlüler de bu sorumluluk şuuruna sahip olmalıdır. Özürlüleri tanımlarken mesela sakat kör diyorlar. Onlar da bu laftan alınıyorlar. Toplumun bu tanımlamalara karşı biraz daha dikkatli olması gerekmiyor mu? Bu konuda ben biraz farklı düşünüyorum. Bir özürlü kardeşimiz kendisiyle barışık olursa bu gibi tanımlamalardan pek alınmıyor. Bazen tam tersine olduğu gibi kendisini ifade ediyor. Ben kendi iç dünyasıyla barışık, öyle özürlü insanlarla tanıştım ki görme engelli veya görme özürlü isimlendirmelerinden ziyade kendisinin kör olarak tanıtılmasını istiyor. Özürlülük, engellilik ve yetersizlik gibi kavramların tanımı için özürlüler sözlüğüne bakınız. Ama bunu bir genele yayabilir miyiz? Onun için özürlü kardeşlerimiz de lütfen fazla alınganlık göstermesinler. Önemli olan kişinin sağlıklı ruh halidir. Kavramlar da yerli yerinde kullanılmalıdır. Yeni kavramlar bazen birçok özürlü insanımızda olduğundan farklı yansıtmaktadır. Bu durum kavram kargaşalığına da sebep verebiliyor. Mesela ben size bir örnek vereyim. Kambur bir insanı nasıl tanımlayacağız? Ortopedik özürlü veya engelli mi diyelim veya sakat mı desek? Bir noktadan sonra yeni tanımlar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Ben o kişiye engelli diyemem çünkü hareket edebilirlik ve ulaşılabilirlik açısından fiilen engelli değil.